Kitabın adı Geçmişten Gelen Ölüm. Yazarı Nora Roberts. 37. Ayrım. 18. Maureen Stibbs'i işlemlerin yapılması için polis nezaretinde kayda yolladığında Peabody artık içinin kuruduğunu hissediyordu. Adeta devasa bir meyve sıkacağı, içindeki bütün suyu çıkarmış geriye posasını bırakmıştı. Ufak çalışma kabinine doğru ilerlerken anne babasının oturdukları banktan kalkıp ona doğru ilerlediklerini gördü. ''Burada ne işiniz var? Akşam buluşacaktık. Dün gece iptal etmek zorunda kaldığımız o şık yemek için buluşuruz dememiş miydik? Seninle gurur duyuyoruz.'' Annesi Peabody'nin yüzünü ellerinin arasına aldı, alnına yumuşacık sıcak bir öpücük kondurdu. ''Öyle gurur duyuyoruz ki.'' ''Pekala, neden?'' ''Eve bizi de çağırdı.'' Phoebe uzanarak yanağını Peabody'nin yanağına dayadı. ''Seni çalışırken izlememizi sağladı.'' ''Sorgulamamı mı?'' Peabody'nin ağzı açık kaldı. ''İzlediniz mi?'' ''Çok zordu. Yaptığın, başardığın şey çok zordu.'' Phoebe ona sıkıca sarıldı. ''İşim bu ve çok zor bir iş. Yapmak için doğduğum bir iş.'' Geri çekilerek kızının yüzünü inceledi. ''Yarın giderken bunu bilerek vedalaşmak çok daha kolay olacak.'' ''Yarın mı? Fakat bu kadar yeterli. Akşama uzun uzun konuşuruz. Şimdi yapacak işlerin var.'' Sam uzanarak küçük kızının elini sıktı. ''Memur Peabody?'' Gülümsemekten ağzını kapatamıyordu. ''Hadi şimdi gidip polisliğe devam.'' Peabody biraz nemlenen gözleriyle anne babasının yürüyen banda doğru ilerlemesini izledi. Sonra gördüğü şey karşısında duygusallığı keyifli bir şaşkınlığa döndü. McNab kucağında beyaz ve sarı papatyalardan oluşan kocaman bir çiçek demetiyle yürüyen banttan indi. ''Onları nereden buldun? Sorma.'' Demet'i Peabody'nin kucağına bıraktı, sonra toplum içinde yapmayacaklarına dair aldıkları kararı bozarak dudaklarına ateşli bir öpücük kondurdu. ''Peabody, muhteşemdin. Bir ara neredeyse kaybediyordum onu. Hey, kadının kıçını sağlam tekmeledin, işini yaptın ve dosyayı kapadın. Nokta.'' Öyle gururla dolmuştu ki mor gömleğindeki pembe düğmelerin patlayacağını hissediyordu artık. ''Ve onları yaparken cidden çok seksi görünüyordun. Sanırım bu gece daha sonra sorgulamacılık oynayabiliriz.'' Göz kırptı. ''Gözlem odasında mıydın, izliyor muydun? Hiç kaçırır mıyım? Senin için çok önemli bir şeydi bu. Yani benim için de çok önemliydi.'' Peabody bir iç geçirdi ve çalıntı olduklarından emin olduğu çiçeklere burnunu dayadı. ''McNab, bazen gerçekten çok tatlı olabiliyorsun. Tamam o halde, daha sonra tadıma bir bakmana izin vereceğim. Artık gitmem lazım, işler bekliyor.'' Peabody kucağındaki çiçeklerle çalışma alanına girdi ve pek çok dedektifin sesli tebrikleri karşısında heyecanlandı, utandı ve sevindi. Kızarmış halde Eve'in ofisine girdi. ''Teğmen?'' Eve bir elini kaldırarak beklemesini işaret etti ve spa merkezleri konusundaki tarama ve olasılık sonuçlarını incelemeye devam etti. Juliana'nın profili göz önüne alındığında en muhtemel istikametin Avrupa olduğu konusunda o da bilgisayarda aynı fikirdeydi. Diğer şehirlere oranla Paris biraz daha ağır basıyordu. ''Bilmiyorum, bilemiyorum. Büyük şehir, büyük medya, büyük polisler. Neden şu şey olmasın, neydi adı? Provence ya da şu İtalya'daki İsviçre sınırına yakın öbür yer. Şahıs tiyatro, restoranlar ve alışveriş merkezlerine yakın şehir atmosferini tercih ediyor. Bahsettiğiniz seçenekler kırsal bölgede ve doğayla iç içe atmosferi tercih edenlere az ya da hiç aktif sosyal faaliyet arzusunda olanlara yönelik. L'Indulgence, Paris'teki en seçkin bakım merkezi. Tam donanımlı bir güzellik salonu, spa, beden şekillendirilmesi ve duygusal sağlık merkezleriyle hizmet veriyor. Kullandıkları ürünler tamamen doğal içerikli ve yalnızca bu merkezden temin edilebiliyorlar. Cilt ve beden bakımları. Tamam, kes. Eğer bir reklam metni isteseydim öyle sorardım. Nasıl rezervasyon yapılıyor? Günlük paketler veya otel hizmetleri için rezervasyonlar merkeze şahsen konuk, konuğun temsilcisi ya da yetkili seyahat acentesi tarafından yapılabiliyor. Rezervasyon isteklerinin en az 6 hafta önceden bildirilmesi tavsiye ediliyor. 6 hafta. Eve parmaklarını masaya vurarak düşündü. Paris'te spa'ya mı gidiyorsunuz Teğmen? Biri beni vurup bayıltır, ellerimi ayaklarımı zincirler, cansız bedenimi zorla oraya sürüklerse neden olmasın? Ama buraların tam Juliana'ya hitap eden yerler olduğunu düşünüyorum. Bir kadının cinayet turu sonrası biraz mola verip rahatlamaya, şımartılmaya ihtiyacı var. Cildinin o genç ve ışıl ışıl görünümünü koruduğundan emin olmalı. Eve başını kaldırıp Peabody'ye baktı. Kucağındaki çiçekleri işaret etti. Demek McNabb uğradı. Nereden çalmış? Bilmiyorum. Peabody duygusal bir tavırla çiçekleri kokladı. Önemli olan düşünmesi. Annemlerin gelip izlemesini ayarlamışsın. Sivillerin bir sorguyu izlemesinden hoşlanmazsın. İstisna yaptım. Benimle gurur duyduklarını söylediler. Sen iyi bir polissin, neden gurur duymasınlar? Bunu onların ağzından duymak çok anlamlı oldu. Ve içeri o notu gönderip beni doğru yola çektiğin için teşekkür ederim. Uzaklaştığımın farkındaydım. Onu kaybettiğimi görebiliyordum fakat nerede yoldan çıktığımı anlayamamıştım. Güzel toparladın ve davayı kapadın. Nasıl hissediyorsun? İyi sanırım, iyi hissediyorum. Ama kollarını alçalttı, çiçekleri yere doğru çevirdi. Tanrım Dallas, onun için üzüldüm. Bütün dünyası küçücük parçalara ayrıldı, dağıldı. Kazaymış. O konuda doğru söylüyor. Marsha ile yüzleşmek için kendini zorlamış, boyda karşı hislerini anlatmış. Tartışmaya başlamışlar. Sonra işin içine fiziksellik girmiş. Marsha yere çok sert düşmüş, kafasını çarpmış, kötü çarpmış. Sonra Maureen paniklemiş ve olayı örtbas etmeye çalışmış. Mahkemede kasıtsız adam öldürmeyle yargılanmasını sağlamaya çalışacaklar. Hem de ikinci derece cinayet olmalıyken. Teğmenim, belki bir iki dakika panikledi, üzüldü ve şok geçirdi. Ama sonra ne yaptı? Yardım çağırdı mı? Küçük bir ihtimal de olsa Marsha Stips geri döndürülebilir ya da kurtarılabilir diye yardım filan çağırdı mı? Hayır. Sadece fırsat olarak değerlendirdi. Suçu örtbas etmekle kalmadı, biraz daha ileri gitmekte sakınca görmedi. Ölmüş bir kadını zina ile suçlayan sahte deliller bıraktı. Ölen kadının kocasını, güya sevdiğini iddia ettiği adamı büyük bir acının yanı sıra acaba karısı ona yalan söylemiş, ihanet etmiş, onu aldatmış olabilir mi şüphesiyle bırakmayı umursamadı. Çaldığı yaşamın üzerine bir gölge düşürdü ki Marsha Stips'i tanıyan herkes o gölgeye baktığında sahtekar bir kadın görsün. Böylece kendisi vakit ve alan kazansın, yolunu yapabilsin ve sonunda onun yerine geçebilsin. Eve başını salladı. Acımanı onunla ziyan etme. Eğer birine acıyacaksan sadece başka birinin istediği bir şeye sahip olduğu için hayatına son verilen Marsha Stips'e acı. Evet efendim. Haklı olduğunuzu biliyorum. Sanırım sadece düşüncelerimi biraz oturtmam gerekiyor. Peabody, sen o sorgulamada Marsha Stips'i temsil ediyordun ve ona çok güzel hizmet ettin. Peabody'nin yüzü aydınlandı. Zihninde uçuşup duran kuşkular netleşti. Teşekkür ederim Teğmenim. Eve git. Bu akşamki o şık yemeğiniz için biraz hazırlan. Henüz mesain bitmedi. Seni bir saat erken yolluyorum ve bu konuda benimle tartışmak mı istiyorsun? Hayır efendim. Peabody demetinden sarı bir papatya seçti, Eve uzattı. Çalıntı malı bir de başkasına mı veriyorsun? Eve keyifli bir tavırla çiçeği aldı, sonra sinyal vermeye başlayan ofis linkine uzandı. Bekle bir dakika. Dallas? Teğmen? Ekranı Whitney'in yüzü doldurdu. Seni ve ekibini ofisimde görmek istiyorum. 15 dakika içinde. Evet efendim. Üzgünüm Peabody. Eve ayağa kalktı. Çiçeği geri istiyor musun? 15 dakika Eve, Juliana'nın kişisel tatiliyle ilgili olan içgüdülerini destekleyecek verileri toplayıp analiz edecek kadar vakit vermedi. Ama Whitney'in ofisine doğru ilerlerken bu içgüdüsünü sağlam gerekçelerle açıklayacak sözlü bir rapor oluşturmaya çalıştı. Ofise girip Rourke'u gördüğü anda kafasındaki metin dağıldı. Rourke gayet rahat bir tavırla komutanın masasının karşısındaki sandalyelerden birinde oturuyordu. Bakışları buluştuğunda Eve her neler oluyorsa duyduklarından hiç hoşlanmayacağını hemen anladı. Teğmen, Whitney başıyla gelebilirsin işareti verdi. Memur Peabody, bana bu öğleden sonra sorgulamada tam bir itiraf alarak bir cinayet davasını kapattığın bildirildi. Evet efendim, Marsha Stibbs dosyası. Tebrikler. Teşekkür ederim komutanım. Aslında Teğmen Dallas'ın. Memur Peabody'nin bu davayı inceleyip kapatabileceğine güvenim tamdı diye araya girdi Eve. Bu güven haklı çıktı. Memur Peabody, yardımcım olarak ve Juliana Dunn cinayetlerindeki soruşturma ekibinin bir parçası olarak hizmet vermeye devam ederken, bu soruşturmayı tamamen şahsi vaktinde araştırmaya devam etti. Bu konuda bir takdir notu da Memur Peabody'nin dosyasına eklendi. Tebrik ederim diye yineledi Whitney. Peabody, soluğunu tutmuş halde konuşamadan dururken, Whitney kapının çalınması üzerine ''Girin'' diye seslendi. Yüzbaşı, dedektif, Feeney ve McNabb'i başıyla selamladı. ''İyi iş çıkardın.'' Feeney yanlarına geldiğinde Peabody'ye göz kırptı ve hafifçe kolunu sıktı. Rourke, elini ceplerine soktuğunda fındık poşeti biraz hışırdadı. ''Bir şeyler oluyor.'' diye düşündü ve her ne oluyorsa ilginç olacaktı. ''Juliana Dunn.'' Whitney bu isimle başladı ve ismi ağır ağır söylerken odadaki memurların yüzlerine tek tek baktı. Kendisi bu şehirde 3 cinayet işledi. Her ne kadar şu anda Denver polisi resmi onayı geciktirmeye kararlı olsa da, dudaklarını kıvırıp bilmiş bir ifadeyle gülümseyerek Eve baktı. Kendisi aynı zamanda bir memurumun ciddi şekilde yaralanmasından sorumlu. Komutanım, gözlerini kısarak Eve'in itirazını yarıda kesti. Çabuk iyileşiyor olmanız sadece bizim şansımız Teğmen, ancak bazı gerçekler var. Medyanın aktif olarak kovuşturup yansıttığı gerçekler. Bu birimin bir cevap vermesi gereken gerçekler. Kurbanlardan ikisi önemli bağlantılara sahip önemli iş adamlarıydı. Walter Pettibone ve Henry Mountain'ın aileleri bu ofise ve polis şefi Tibble'ın ofisine başvurarak adalet talep ettiler. Cevaplar istiyorlar. Adalete kavuşacaklar komutanım. Ekibim kararlı ve aktif bir şekilde tüm açıları değerlendiriyor. Bugün mesai bitiminde güncellenmiş bir gelişim raporu elinizde olacak. Teğmen, Whitney koltuğunda arkasına yaslandı. Soruşturman uzuyor. Soruşturmam çok yönlü devam ediyor. Eve, boğazını yakmaya başlayan öfkeyi bastırdı. Ve saygısızlık yapmak istemem komutanım ama uzun değil, karmaşık ve katmanlı bir soruşturma oluyor. Eğer ait olduğu yerde tutulsaydı ortada bir soruşturma filan da olmazdı. Feeney öfkesini bastırmamayı tercih etmişti. Biz onu yakalayıp adalete teslim ettik zaten. Fakat şimdi sırf bir avuç geri zekalı ve güya yumuşak kalpli kafes kapısını açtı diye tekrar peşinden koşturmak zorundayız. Lanet olası tek gerçek bu. Onu o zaman da yakalayan Dallas'tı. Belki medya, bu ofis ve polis şefinin lanet ofisi de bunu hatırlamalı. Eve elini Feeney'in koluna koyduğunda Feeney kolunu sertçe çekti. ''Bana sakin olmamı filan söyleme.'' dedi. Eve tek kelime etmemiş olmasına rağmen. ''Bu konunun tarihçesinden haberdarım.'' Whitney'in sesi son derece sakin çıkıyordu. ''Chef Tibble da öyle. Bunun medyaya da hatırlatılacağından emin olabilirsin. Ancak bizim halletmemiz gereken bir de bugün var. Juliana Dunn serbest bir şekilde ortada ve bu çok büyük bir sorun.'' ''Seninle iletişime geçti ve seninle alay etti.'' dedi Eve. ''Ve aynı şekilde devam edeceği düşünülüyor. Dunn'un ana bölge olarak New York'u seçmiş olmasının ödeşmeyle ilgili olduğuna katılıyor musun Teğmen? Yani burada yaptıklarının sana karşı şahsi bir saldırı olduğuna?'' ''Şahsın bana karşı bir kin güttüğüne, her ne kadar cinayet işlemek onun için ciddi tatmin edici bir iş olsa da, bunu burada yapmakla benimle savaşıyor olmak gibi ek bir fayda elde ettiğine katılıyorum komutanım. Öldürdüğü adamlara karşı özel bir ilgisi ya da onlarla herhangi bir bağlantı yok. Bu durum soruşturmanı daha da problemli hale getiriyor. Onu sonraki kurbanını ya da kurbanlarını teşhis ederek yaklaşmamız ya da yakalamamız pek olası değil, evet.'' Eve beyninin arka tarafında uyarı çanlarının çalmaya başladığını hissediyordu. Soruşturmada şahsın davranış modellerine, şahsi hareketlerine odaklanılarak ilerlenmesi daha faydalı. Nasıl yaşıyor, nasıl davranıyor, nasıl çalışıyor? Oldum olası hak ettiğine inandığı ve hapiste geçirdiği 9 yıl boyunca mahrum bırakıldığı konfor ve lüksten uzak kalmak istemeyecek bir kadın. Halihazırda bu konuda geçerli olduğuna inandığım bir teoriyi destekleyecek verileri toplayıp analiz ediyorum. O verileri incelemek ve teorini dinlemek isterim, fakat bu arada bir dakika başka bir açıyı değerlendirelim. Whitney koltuğunda öne doğru eğilerek ellerini masanın üzerinde birleştirdi, baş parmaklarını kaldırdı. Potansiyel hedeflerinden birinin kimliği konusunda bilgisayar olasılık hesaplama sonuçları, Doktor Mira ve dava yetkilisinin düşünceleriyle uyuşuyor. Bütün veri ve raporları inceledikten sonra ben de Mira ve yetkilisiyle aynı fikirde olacak şekilde bu şahsın bir hedef, hatta başından beri ana hedef olduğu kanaatine vardım. Bu şahsın bizimle işbirliğine istekli olması, Dunun erken yakalanmasında ve davanın sonuçlanmasında büyük rol oynayacaktır. Çanları artık deli gibi çalmaya başlamıştı. Efendim, sivillerin resmi soruşturmalarda yem olarak kullanılması oldukça yaygındır diye bitirdi Whitney. Özellikle de sivilin belli bazı alanlarda yetenekli olduğu biliniyorsa. Sizinle özel olarak konuşmayı talep ediyorum efendim. Reddedildi. Komutan, Rourke ilk kez ağzını açmıştı. Sesi odadaki yükselmeye başlayan tansiyonun aksine yumuşak bir tondaydı. Müsaade ederseniz, önünde sonunda bana saldıracak Eve. Eğer daha erken olmasını biz ayarlarsak bu bize sadece avantaj sağlar ve başka bir hayatı kurtarıyor da olabilir. Bir sivili yem olarak kullanmaya itiraz ediyorum. Eve doğruca Whitney'e bakıyordu. Kim olursa ne olursa olsun ve bu davanın yetkilisi olarak adamlarımı ya da sivilleri kabul edilemez risklere sokacağına inandığım stratejileri uygulamaya itiraz etmeye hakkım var. Benim de komutanın olarak itirazını reddetmeye, o stratejileri uygulamanı emretmeye ya da seni davadan almaya yetkim var. Bu kez Feeney Eve'in koluna uzandı ama Rourke çoktan ayağa kalkmıştı. Jack, Whitney'e hitap ederken sesi artık o kadar yumuşak değildi. Kasıtlı bir hareketle onun ve Eve'in tam arasına girdi, arkasını döndü ve Eve doğruca kendine bakmaktan başka bir çare bırakmadı. Kontrol sende olacak. Şu ana kadar avantaj ve üstünlük ondaydı. Onu istediğin yere ve istediğin şekilde çekebileceksin. Ana nokta bu. İkinci noktaysa ben de arkama yaslanıp onun bana saldırması için bir vakit ve yer seçmesini beklemiyor olacağım. Sizden yardım istiyorum ve kendi yardımımı da teklif ediyorum. Rourke'un istediği her şeyi elde etmekte neden bu kadar başarılı olduğunu görmek kolaydı. İsteklerini makul bir hale getiriyordu, en azından ilk başta. Sonra en iyi yöntemi seçerek devam ediyordu. Ama Eve kolayca manipüle edilecek ya da sözde tavizlerle sindirilecek bir tip değildi. Bir şey istediğin ya da teklif ettiğin yok. Ayrıca bana kontrol vermiyorsun, kontrolü devralıyorsun. Bu olaya nasıl baktığına göre değişir. Bakmam gerektiği gibi bakıyorum. Geri çekil Rourke. Burada yetkili sen değilsin. Rourke'un gözlerinde bir an tehlikeli bir parıltı oluştu. Bu Eve'in zaten patlamak üzere olan öfkesini iyice harekete geçirdi. Rourke'a doğru bir adım atarken Feeney ikinci kez Eve'in kolunu tuttu ve Whitney ayağa kalktı. ''Sakin ol ufaklık.'' diye mırıldandı Feeney. ''Teğmen Dallas?'' Whitney'in sesi artık bir kırbaç darbesi gibiydi. ''Bu ofis... Evlilik anlaşmazlıklarınızı tartışma yeri değil. Siz o hale getirdiniz. Bu bir tuzak. Benim otoritemi sarsan bir hareket ve ekibimin önünde o otoriteyi sekteye uğratan bir hamle. Whitney bir şey söylemek üzere ağzını açtı. Sonra dudaklarını ince bir çizgi haline gelecek şekilde sıkarak birleştirdi. Anlaşıldı. Ekip çıkabilir. Bu noktadan itibaren kalmalarını tercih ederim efendim. Bu görüşmeyi artık özel bir şekilde devam ettirmek anlamsız bir hareket olur. Çok zorluyorsun Teğmen ve sınıra çok yakın geziniyorsun.
Evet efendim öyle. Ancak siz sınırı geçtiniz. Ben otoritenize ve ofisinize saygı duyuyorum komutanım.
Whitney sakinleşmek için derin bir nefes almak zorunda kaldı. Ve benim seninkilere saygı göstermediğimi ima ediyorsun.
Bu nasıl baktığınıza göre değişir.
Soğuk gözlerle Rourke'a baktı. Peki ya sen bu durumun sana sunuluş şekline duyduğun, haklılığı tartışmaya açık öfkeyle değil, objektif bir biçimde baksan?
Juliana Doe'nun ülke dışında olabileceğine ya da kısa bir süreliğine New York'tan ayrılma planları olduğuna inanıyorum. Eğer bu yolu izlememe izin verilirse, yerini ya da gitmeyi planladığı yeri bulabileceğimi biliyorum.
Ve bu inancının kaynağı da
içgüdülerim ve şahsı büyük ölçüde anladığıma dair inancım.
Şimdi başla diye emretti Eve kendine ve sağlam bastır.
O bir kadın. Feminenliğini mümkün olan en lüks ve en konforlu şekilde yaşamaya dair köklü bir ihtiyacı var. Şu anda gündemini planlama ve uygulamaya yönelik yoğun bir çalışma döneminden çıktı. Bir mola isteyecek. Geçmişte her işi arasında kısa bir tatile çıkmıştı. Genelde çok seçkin bakım merkezlerinin olduğu tatil beldelerine. Uzun yıllar hapiste geçirdiği sürenin üzerine bu kez kurbanlarını çok seri bir şekilde ortadan kaldırdı. Kendini yenilemek, enerji kazanmak isteyecek. Ve en muhtemel metodu da şımarıp rahatlayabileceği bir spa merkezinde birkaç gün geçirmek. Daha sonra,
Eve duraksadı, sonra devam etti.
Daha sonra da sonraki ve başından beri asıl hedefi olduğuna inandığım kurbana saldıracak. Ona saldırmadan önce güzelleşmek, hazırlanmak, rahatlamak isteyecek. Bu teori üzerine bir olasılık hesaplaması istedim ve sonuç %90'ın üzerinde çıktı. Dun değişmiyor komutanım. Özünde yaptığı bir değişiklik yok.
Teorini doğru kabul etsek bile, bahsettiğin şekilde sayısız mekan var. Sadece bu şehirde bile çok fazla hem de. Burası olmayacak. Uzaklaşmak isteyecek. Yoksa rahatlayamaz. Onu medyada görmüş olabilecek bir güzellik danışmanının yüzüne yaklaşmasını, onunla uğraşmasını riske edemez. Mantıklı değil. Büyük ihtimalle New York'taki cinayetlere medyanın yoğun ilgi göstermediği ülke dışında bir yere gidecek.
Eve, Whitney'in ifadesini, duyduklarını düşünüp sindirmesini izledi. Katıldığını gördü.
Alanı zaten yeterince daralttım. Gitme ihtimali en yüksek olan yerlerle başlayıp eleyerek listede ilerlemek üzere çalışmaya başlamak istiyorum.
Pekala öyle yap. Ancak bu açı bizim diğer bir seçenek için hazırlanmamızı gereksiz hale getirmiyor. Eğer onun izini bulursan, takibi ve yaklaşılması konusunda başarılı olursan, diğer seçeneği rafa kaldırırız. Ama eğer bir sonuca ulaşamazsan, hazırda bir tuzağımız olacak. Otur Teğmen ve dinle.
Whitney, Rourke'a dönerek kafasını salladı. 37. ayrımın sonu, sayfa 372. Devamı 38. ayrımda.